Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, anneler günün kutlu olsun.
Senin de anneler günün kutlu olsun.
Bugün şöyle bir şey yapalım. Instagram hesabımızdan bize soru sorun dedik. Belki işte bir soru cevap yapabiliriz diye. O soruların üzerinden tek tek geçelim diyorum.
Geçelim.
Bir ben bir sen usulü ilerleyelim.
Fatih üşenmeden her şeyi araştırma motivasyonunu anlatsın.
Her şeyi araştırma motivasyonum bilgiyle hava atmak.
Sadece bu mu? Eskiden kız tavlamaktı, şimdi hava atmak mı oldu?
Yani evet. Yani şey değil. Öğrenmeye aç değilim aslında. Bunu kimseye anlatamayacak olsam bak çöp gibi yaşarım, çöp. Bir yerden bilgi falan geldiğini görsem başka yöne doğru koşarım. Ama anlatabileceksem araştırırım. Her şeyi yaparım. Aferin almak için yapıyorum sayısı. Başka bir motivasyonum yok. Devam ediyorum.
Devam et.
Doktorun küçükken çok haylaz olduğu belli. Yok mu hiç çocukluk travması? Bisikletten düşme anısı.
İnanılmaz seviyede. Özellikle senin mükemmel bisikletten düşme maceraların var.
Evet, ben çok düşerdim. Her gün düşerdim ben.
Evet.
Ama soru sana soruldu doktor.
İşte benim aklıma seninki geldi, öyle düşün.
Sen
öyle
haylaz bir çocuk muydun? Şimdi senin çocukluğunu düşünüyorum. Sen çok haylaz bir çocuk değildin.
Değildim ya sanki.
Geçiyorum o zaman.
Geç, evet. Yani bizim ekürüde en az haylaz olan belki bendim.
Evet.
Yani en az değildi de.
Azınlık psikolojisi herhalde.
Evet, olabilir evet. Beni sevsinler, öldürmesinler.
Devam ediyorum. Madem doğada sadece güçlüler ayakta kalıyor, o zaman tavus kuşları neden var?
Doğada sadece güçler ayakta kalmıyor. Doğada adaptasyonu en iyi yapanlar hayatta kalıyor. Bir de böyle hayvanlara denk geldiği zaman zaten insan müdahalesi olduğu için onları saymıyoruz. Değil mi Fatih'ciğim?
Bir de yani tavus kuşundan daha iyi adapte olabilmiş başka hayvan mı var? Yani hayvan adapte olacağım diye bokunu çıkartıp şov yapmış artık. Yani dünyada bütün hayvanlar ölse tavus kuşu sona kalır bence. Adapte olur yani o. Değişik şekillere girer, bir şekilde adapte olur.
Evet, evrimin güzel bir örneği.
Evet, burada da evrimin güçlü olmakla alakası olmadığı, adaptasyon kabiliyetiyle alakalı olduğu harika bir bilgi vermiş olduk.
Evet.
Hashtag iyi bilgi.
İngilizceden Türkçe'ye tercümede bir sıkıntı olduğundan oluyor muhtemelen. Survival of the fittest'ın güçlü olarak belki algılanması. Neyse, geçiyorum bir sonraki
adaptation
soruya.
Desek daha iyi.
Adaptation. Geçiyoruz. Anayım ben ana sendromunu konuşun yiyorsa. Bir de random gülüş.
Yiyor. Yani çok yemeyecek bir konu değil. Var böyle bir sendrom. Cidden anneler... Şimdi benim de annem dinliyor, ne diyeceğim bilemedim. Anneler anne olmayı çok büyütüyor gibi geliyor. Büyük de bir şey.
Tam bir erkeğin ağzından duymak istediğimiz laflar. Yürü Fatih, kim tutar seni?
Yani anayım ben anayla olmuyor her şey. Yani tabii ki çok önemli bir şey ama her şey de bir yere kadar. Annem hariç. Başkalarının annesi adına konuşuyorum. Benim annem anayım ben ana diyebilir.
Bir sonraki soruya geçelim.
Fatih Aker nasıl olunur?
Fatih Aker nasıl olunur? Fatih Aker şöyle olunur. Öncelikle mainstream olan ve herkesin kabul ettiği bütün fikirleri reddedip en aşırı olan fikri alıp ona inanıp yıllar boyunca sonra o normale dönüşünce bu sefer ona itiraz ederek olunur.
Doğru cevap. Üstüne bir şey eklemiyorum. Bir ara benim her gün okuduğum bir şarkı vardı. Sonunda sahnem delirince vazgeçtim. Fatih Akerlik'le ilgili küçük bir detay, herkes bilmez. Bir şarkı yazmıştım kendime. Her duruma adapte edebildiğim. Mesela sabah kalkıyorum, dişlerimi fırçalarken şu şarkıyı söylüyorum. Her sabah dişlerimi fırçalıyorum çünkü ben Fatih'im. Böyle. Ama her şeyde mesela. Atıyorum, tost yapıyorum. Şimdi ben tost yapıyorum çünkü ben Fatih'im gibi.
Şu an Sanem'e olan saygım kat kat arttı bir anda.
Bir noktadan sonra Sanem delirdi ve yasaklandı.
Peki bunu bir motivasyonla mı yapıyordun yoksa sadece gelişti mi bu şarkı kendiliğinden hayatın?
Kendiliğinden, içimden geldi.
Sen bir ara küçükken şiiri de yazıyordun.
Evet, çok şiir, çok dandik şiirim var kariyerimde.
Evet, inanılmaz. Onları bir bulsak aslında. Of. Neden odadaki fil?
Neden odadaki fil? Odadaki fil aslında şu demek. Ortada herkesin farkında olduğu bir konu var, bir problem var. Ama kimse bunu konuşmak istemiyor. Elephant in the room daha çok İngilizlerin kullandığı bir terim. İşte odanın ortasında kocaman bir fil var ve hepimiz görüyoruz ama kimse odada bir fil var demiyor. Bu kral çıplak hikayesi gibi bir şey. İlk bu podcast'i yapalım dediğimizde doktorla konuşulmayanları konuşalım kafasında başlamıştık ve
çok başarılı onun için olduk.
Odadaki fil mantıklı gibi geliyordu. Sonradan konuşulmayanları konuşmayalım, geyik yapalım noktasına dönünce sadece güzel, hoş bir isim olarak kaldı. Belki arada bir odadaki fil konseptine uygun kafamızda bir iki şey var. Konuşulmayanların evet. Konuşulacağı. Belki yaparsak o bölümlerde daha mantıklı olur.
Aklına güzel odadaki fil tabirine uyacak fikir olan gelirse bize yazabilir her zaman.
Yani ben mesela şey istiyorum. Finansal köle konu kalmak istiyorum.
Evet, güzel bir konu.
Sahibe de olur. BDSM yapan insanlar olabilir. Swingerlar olabilir. Varsa aranızda varsa. Bu ve benzeri aslında toplumda olan ama belki de eleştirilme korkusuyla çok konuşmayan bir şekilde anonim kimliği koruyarak yayın yapmak isteriz.
Evet. Bir sonraki sorumuz sende.
Entelektüellik hakkında bir yayın güzel olurdu. Nedir, nasıl olunur, nasıl oldum zannedilir?
Bu son kısmı çok iyi. Nasıl oldum zannedilir kısmı.
Nasıl oldum zannedilir? Mesela soruyu soran entelektüelliği 2 L ile yazmış. Gerçek bir entelektüel olduğunu zanneden kişi sorunun özünden hemen kopup o 2 L ile yazılmaz diyen kişidir.
Evet, güzel tespit.
Böyle oldum zannedilebilir. Mesela ben bunu yaparım, çok takılırım buna. Yani içimde bir şey deme lan deme işte anladın ne fark eder 2 L ile olsa ne olur der ama tutamam kendimi.
O artistliği hemen yaparsın evet.
Yaparım. Böyle oldum zannedilir. Onun dışında sence?
Her ortamın kendine göre bir entelektüeli vardır. Mesela işte bu yaşam koçlarından, kişisel gelişimcilerden çok bahsettik bu son zamanlarda. Onların çevresinde bir entelektüel olmakla işte gidip Almanya'da bir üniversitede felsefe bölümünde bir entelektüel olmak arasında muhtemelen fark var. Onlar kendi aralarında birbirlerinin entelektüellik seviyesini tartışır, kimisi kimisini kabul etmez gibi şeyler olabilir. Her entelektüel her yerde entelektüel olmayabilir. O yüzden nasıl olduğum zannedilir kısmı çok önemli işte burada. Senin de altını çizdiğin gibi.
Mümkün mertebe en diple takıl. En dibin bir üstüne çıktığın anda sen artık entelektüelsin.
Ortamın entelektüelisin evet.
Sadece fazla ileri gitme. Yani başka ortamlara karışma. Kendi küçük çevrende de entelektüel olabilirsin kendi imkanlarınla.
Çok fazla bilgiye gerek yok zaten. Değil mi? Senin yaptığın gibi bir iki tane artistlik yapmak için bilgiyi ezberle. Etrafta sat.
Aynen öyle yani. Bu kadar zor değil ya. 10 tane iyi bilgi bulacaksın. Konuyu bir şekilde oraya getirip.
Bu zaten bütün problem oradan doğuyor. Entelektüellerin en akıllı tarafı o. Konuyu manipüle etmek. İstediğin yere getireceksin konuyu. Orada artistliğini yapıp sonra uzaklaşacaksın çok fazla. Şeye olduğunda da bilmediğin bir konu hakkında konuşuluyorsa da anında işte küçümseyeceksin o konuyu.
Aynen öyle. Bu arada ama tabii şuna da dönmesin. Küçük bir tırnak içinde. Bizim ülkemizde bu entel dantel muhabbeti var ya böyle cidden biraz bilmiş adama entel dantel ya falan diye bir küçümseme var.
Hmm.
O da doğru değil yani.
Evet tabii canım.
Yani bazı adamlar da biliyor yani kabul etmek evet. Lazım.
Bu arada entelektüel dediğin gerçekten o tarife uyan insanların tarihsel olarak çok büyük sorumlulukları oldu ve sosyolojik olarak da önemli bir yerleri var. Bunu da ciddi bir konu kapsamında bir gün konuşuruz. Koronadan sonra dünya daha mı güzel hale gelecek?
Bence dünya gayet güzel.
Dünya evet bayağı güzel. Yani geçmişte daha güzel olduğu bir an olmadı.
Yani dünya sürekli daha iyiye gidiyor.
Evet.
Yani 100 sene önce yaşasak kesinlikle yaşamak istemezdik. Yani şu an bizi 100 sene önceye götürse intihar ederdik mutsuzluktan.
O romantikliği hiç anlamıyorum. İşte ben bu dönemin insanı değilim falan diyorlar ya. İşte 1700'lerde yaşasam çok mutlu olurdum. Hayır olmazdın. Kesinlikle hayır, olmazdın.
Dişin çürür ve ölürdün falan yani.
Evet. Tuvalete gittiğinde sifonu çektiğinde su gitmiyor mesela. Gitmiyor. Hani öyle bir dönemde yaşamak istemeyebilirdin.
Dandik bir savaşta ölürdün büyük ihtimalle erkeksen.
Evet.
pek hoş dönemler değil yani, öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil, çok özenmeyin.
Ya o filmlerde işte sadece en zenginlerini görüyoruz ya, aristokratları falan, inanılmaz şatolarda yaşıyorlar, bence insanlar ona kanıyor birazcık. Doğru var mıdır?
Vardır. Bana göre doğru benim.
Genel olarak sen insan olarak mı sensin, yoksa senin her söylediğin mi?
Yani ben bir şeye bu doğru diyorsam, bir başkası aksini bana inandıramadığı müddetçe benim dünyamda doğru odur.
Bu zaten herkes için öyle değil mi?
Vardır. Herkese göre değişen doğrular vardır yani.
Evet.
Ama değişebilir
tabii. Bazı insanlar çok emin ama mesela ben anlamıyorum. Ben hiçbir şeyden o kadar emin olamıyorum. Çok sık sık fikir değiştirmişliğim vardır birçok konuda.
Zaten Bernard Shaw'un mıydı bir sözü vardı. Bir insan 4-5 senede bir çok büyük bir fikrini değiştirmiyorsa kalbini kontrol etmek lazım, durmuş olabilir gibi bir sözü vardı. İnsanın gelişiminin bir parçası yani.
Yine Bernard Shaw'u mu bilmiyorum da, ya da Bertrand Russell'ındı galiba bu benim diyeceğim. İşte dünyanın en büyük problemi aptalların kendilerinden çok emin olup işte akıllıların da sürekli kendileriyle şüpheye düşmesi mi? Öyle bir sözü vardı onda.
Evet, fakat bu doğru var mıdır konusunun neresine geliyor bu söz? Ben de bir söz söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün.
Hayır, doğru var mıdır konusunda insanlar bazıları kendilerinden çok emin bir şekilde o doğrulara inanıyor. Ben o kadar inanmıyorum dedim ya. Hı-hı. Ona bağlanıyor. Kendi kendime çok akıllı diyorum yani şu an ve sana da.
Yani mesela benim çok büyük doğrularım değişti. Ben bundan 20 sene önce, o zaman üniversitelerde bir dönem başörtülüleri okula almama gibi bir olay başlamıştı. Bana o günlerde doğru geliyordu. Şimdi çok utanıyorum bir zamanlar öyle bir şey düşünmüş olmaktan. Başka da var yani. Ne bileyim, çok milliyetçiydim, şimdi değilim. Şimdi daha özgürlükçüyüm. Ve o zaman çok emindim bütün bu düşüncelerimin inanılmaz doğru olduğundan. Ve değişti. Şimdi de o halimi görsem döverim yani, o kadar değişti. Büyük ihtimalle 10 sene sonra da şu anki halime bu tip hisler besleyeceğim. Beslemezsem sıkıntı var herhalde zaten.
Belli olmaz o kadarı da. Belki de bir noktadan sonra o grafiğin yükselme şeyi birazcık azalıyordur. O kadar da değil.
Evet, belki işte bu kadar kıl olmam yani. Bu kadar keskin dönüşler olmaz belki, ama muhakkak olur yani. Olmalı. Şey olursa olmalı, çok kötü, evet. Yani 10 sene sonra hala 38 yaşımda düşündüklerimi aynen düşünüyorum. 10 senedir ne yapıyorum ben yani?
Şey de çok kötü. İşte 50 yaşına gelip ya ben aslında 38 yaşında düşündüklerim daha iyiydi demek de mesela çok kötü.
Onu nasıl diyeceksin ki?
Nasıl? Belki saptın işte bir noktadan sonra saçma sapan bir
şey. Hayır, bunu nasıl fark edebilirsin?
İşte birisi sana fark ettirecek. Geleceğim ben sana diyeceğim ki Fatih abi 38 yaşında daha aklı başında bir insandın diyeceğim. Sen de eve gidip oturup ağladıktan sonra sen haklı ya, doktor da haklı diyeceksin.
Geriye doğru gitmek en kötüsü. Bu arada tabii belki ben de şu an geriye doğru gidiyorumdur ve bunu ileri gitmek zannediyorumdur.
Evet.
Bilmiyorum yani. Bana göre böyle. Gerçi bu konularda öyle değil artık. Bunlar çok net konular da.
Bilemeyiz.
Mesela yani tabii geçmiş çok çöplük bir şey. Hele bizim dönemler falan böyle bu kadar fikirlerin açık seçik ortalıkta konuşulan şeyler olmadığı için herkesin çok dandik fikirleri vardı. Mesela ben, biz işte İzmirliyiz. Güya işte hani bu ülkenin aydınlık yüzüyüz vesaire. Ben hatırlıyorum bizim ortaokul lisede falan bir şey kafasındaydık yani. Abi bakir olmayan kızla evlenilmez. Vardı yani bu kafa. Hatta en son biraz geliştik, şu oldu. Bir kere yapmış olabilir. Çünkü herkes yapmaya başladı ve açıkta kalmamak adına biraz esnettik. İşte mesela şey vardı. Çok aşık olduğu birisiyle yapmışsa olur. Çünkü niye? Biz de artık birileriyle yatmaya başladık falan. Sevgilimize de öyle bir muamele yapamayız yani. Tanımaya başladık dünyayı. Evet ya, bir kere olabilir. Sonra 2, 3, 5 derken.
En sonunda işte ilk olmak önemli değil, son olmak önemli gibi salak salak laflarla.
Oraya gidiyorsun, bir noktadan sonra şeye geliyorsun. Bakireyle hayatta evlenmem.
Evet.
Oluyor böyle değişimler insan hayatında.
Oluyor yani, kısacası doğru bir olmayabilir.
Değişkendir diyelim.
Evet.
Ben soruyorum.
Sor.
Of, doktorun kullanıcı adı ne kadar kötü. Çok katılıyorum sana kardeş.
Ben de katılıyorum.
Doktorun cidden tam bir boomer olduğunun kanıtı. Doktor.
Doktor alt çizgi 6853 olacaktı o Instagram'ın tavsiyesi üzerine ama.
Bu tip Türkçe İngilizce karışık tarzı işte hani doktoru doktor yazmak gibi mesela yine o bahsettiğimiz bir 20 sene öncesinde çok büyük modaydı.
Evet. Doğrudur.
Bence de çok kötü ama doktor bu ve bu şekilde mutlu. Onun için müdahale etmek istemiyorum.
Belki zamanla değiştiririz. Aklıma başka bir şey gelirse. Fikri olan yazsın.
Millet bir de sana şey bulacak. Sen kimsin ya?
Beğenmemiş yazsın o zaman. Bir öneride gelsin. Bana çözümle gelin. Sansar Salvo ve Kont Kar teke tek kim döver?
Bunları geçen gün gördüm ben. Online bir yayında birbirlerine küfür ediyorlardı. Bu şeylerde var ya rapçilerde diss atma olayı.
Ha anladım.
İşte ben seni döverim, sen beni dövmezsin, sen bana öl demişsin, ben sana şöyle demişim falan filan. Bilmiyorum cidden teke tek kim döver. İkisi de psikopata benziyor yani bilmiyorum. İkisi de beni döver. Bunu söyleyebilirim.
O net.
Teke tek de ikisi de beni döver.
O çok zor değil.
Nasıl zor değil? Ben 2 sene boks dersi aldım. Lütfen.
Z kuşağı dilencileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunculuk, okullu, parası isteyenler vesaire.
Çok tepki geliyor bunlara. İşte bir tanesi ben diyor bilmem ne müzik okulunu kazandım Berkeley'de. $50,000 lazım bana. Verir misiniz? Birileri veriyorsa bir tek verenlerin derdi bu. Vermeyenlerin bunu çok dert etmesi bana dert oluyor. Yani ben vermem mesela. Bana soruyorsan şahsen sana vereceğime işte bilmem ne kaç bin euro burada daha küçük miktarlara ihtiyacı olup çok daha fazla kişiye bir yardım edebiliyorsam onu tercih ederim. Ama bir başkası da der ki başka motivasyonlarla hayır ben bu kıza yardım etmek istiyorum. Ben bu kızın Berkeley hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Belki bu kızdan Fazıl Say çıkacak. Mesela şöyle bir şey var. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet bursları oluşmuş ve böyle üstün yetenekli insanlar Amerika'ya işte Paris'e vesaireye gönderilmiş ve çok büyük paralar harcanarak gönderilmiş ve onlardan çok önemli insanlar çıkmış. Ve şimdi biz diyoruz ki helal olsun bak işte hani böyle yatırımlar yapılıp evet. Hani bir devri değiştirdi belki. Birisi de onun için öyle bakabilir yani der ki evet tamam biraz hani şımarıkça gibi geliyor ama cidden bu kız ekstra bir yeteneği var diyelim belki buna inandı. Ve buna yardım edecek ve belki bu kız çok büyük bir şey olacak. Birisi de buna yardım etmek istiyorsa etsin yani. Benden zorla para alınmadığı müddetçe bir sıkıntı yok.
Evet bundan ekstra rahatsız olunmayı da anlamıyorum ben aslında. Bir insan bakıp da niye böyle bir şey eleştiriyor ki? İşte birisi para istemiş. Herhangi bir sebepten dolayı para isteyen başka bir insandan ne farkı
yani
var?
Millet gidiyor şarap alacağım para versene diyor yani. Evet. Veriyorum ben bazen mesela.
Evet yani bu kadar
yani şey demiyorum ama sana şarap alacağıma gidip şu çocuğa süt alırım. Ayrıca o çocuğa süt almama engel bir durum yok. Belki o çocuğa da süt de alacağım ben yani. Şansını denemiş ki belki de cidden çok büyük bir yetenek.
Bir de ne yapsın alternatifini?
İşte öyle şeyler yapmasın madem yok istemesin diyor herhalde.
Hemen yani kaderine razı olsun ve
evet,
bitsin
madem
mi?
Madem yok istemesin diyor herhalde.
Yani insanların kafasında şey mi oluşuyor acaba işte git amcan varsa amcana sor. Hani yakın çevrene sor ama etrafa sorma. Bilmiyorum anlamıyorum nasıl bir mantıkta insan bundan rahatsız oluyor.
Bilmiyorum bunun bazı detayları da vardı. Bu bir kız özelinde çıkmış bir konu bu. Öyle Hı-hı. hatırlıyorum.
Dolandırıcı olma ihtimali
işte
mi?
İşte senin kendi aslında paran var bilmem ne. İşte hani milletten istiyorsun ama işte bence şu karıştırılıyor o başka bir konu. Yani evet. Birisi bunu yapıyorsa o başka bir konu, başka bir ayıp, başka bir yanlış. Ama soru dümdüz şuysa, Z kuşağındayım, oyunculuk için para istiyorum, istesin. Yani illa herkes şey için mi istemesi lazım? Çok açım, ölüyorum. Bunun dışındaki hiç kimse isteyemez evet. mi yani? Bu da istemiş. Bir dolandırıcılık bir şey yapmıyorsa.
Devam edelim.
Beden olumlamaya ne diyorsunuz?
Hiç, normal.
Bence de.
Diyoruz ne diyebiliriz? Olumlamasınlar mı?
İnsanlar evdeyken ozon tabakasının %95 iyileşmesi adına söyleşi yapın. Evet bugünkü söyleşimizde ozon tabakasının %95 iyileşmesini konuşacağız.
Evet doğanın gerçek sahipleri zarar vermiyor. Biz zarar veriyoruz böyle bir mevzu var. Biz evde durduğumuzda o da ozon tabakası iyileşiyor Fatih.
Çok güzel. Bu arada bu ozon tabakası son 5-6 senedir iyileşiyordu.
Evet öyle de bir tesadüf oldu tabii.
Biraz da bunun üzerine denk geldi. İşte haberler çıkıyor, işte ozon tabakası X yılına göre %95 daha iyi. Geçen sene de %85 daha iyiydi. Bu arada haberiniz olsun.
Bir sonraki soruya geçelim o zaman.
Friendzone'a nasıl girilmez? Friendzone olduğu nasıl anlaşılır? Friendzone'dan nasıl çıkılır?
Friendzone'a girilmez diye bir şey yok. Friendzone'a girilir.
Yok, girilmeyebilir. O kadar öküz gibi yürürsün ki kimse seni friendzone'a alamaz.
Ya birisi seni friendzone'a kendi kafasında alır. Ona engel olamazsın. Der ki bu benim her halükarda arkadaşım. Sen yine öküz gibi yürümeye devam et. Ama de karşındaki insan hayır. Sen benim arkadaşımsın diyorsa onun gözünde sen friendzone'landın zaten. Oradan çıkmak bir önceki yayınlardan bir tanesinde söylediğimiz ısrardan geçiyor muhtemelen. Başarılı şekilde çıkmak. Yoksa çıkarsın zaten. Siktir ol git. Bir daha gözükme. Arkadaş da olma. Çıkmak kolay aslında.
Dediğin gibi yani birisi seni friendzone'a almak isterse alır. Ama almasını zorlaştırabilirsin. Net olursun. Ya zaten evet. Friendzone'a girilen insanlar biraz kendilerini oraya sokuyor. Bir türlü net olmuyor. Sonra diyor ki ben friendzone'landım. Friendzone'landın çünkü senin ne bok yediğin belli değil.
Tabii canım, karşındakini o ihtimali bırakmamayı seçebilirsin.
Yani git kıza şey de, senin memelerine hastayım de, hadi bakayım alsın seni friendzone'a. Evet.
Ben anlatmıştım galiba da öyle bir hikayem var evet. Benim. İtalya'da bir tane kızla. O bana arkadaş ayağı yapıyordu sürekli. İşte çok yakın arkadaş, çok yakın arkadaşız. Artık sonunda sıkıldım dedim. Benim seninle bir arkadaş olmaya niyetim yok. Öyle bir ilgim de yok. Arkadaş olacaksak bir daha fazla görüşmeyelim dedim. Ve işte ondan sonra iki haftalığına kısa bir ilişkimiz oldu.
O zaman friendzone'dan çıkmanın bir diğer taktiği de ısrar dışında arkadaşlığımızı bitiririm tehdidi.
Evet.
Evet, mesela aslında bak bu da bir kıstavlama tekniği olabilir. Mesela çok imkansız bir kız.
Şantaj.
İlk önce onun çok yakın arkadaşı olacaksın. Senden vazgeçemiyor seviyesine getireceksin. Sonra bir noktada diyeceksin ki ben sana aşık oldum. Böyle devam edeceksek ben arkadaşlığı bitiriyorum. Kız arkadaşlığı bitirmemek adına seninle sevgililiği deneyecek. Bu bir taktik olabilir.
Yani denemiş birisi olarak sana söyleyeyim, çok başarılı bir taktik değil. İki hafta falan sürdü
İki
sadece.
İki hafta çok yeterli çok şey için.
Yeterli tabii canım, çok şey için çok yeterli.
Sorular bu kadar. Bende daha aşağı gitmiyor.
Evet. Bende de daha aşağı gitmiyor.
O zaman iyi geceler doktor.
İyi geceler
sana. Kendine iyi bak, hoşça kal.
Hadi bay.